Ayrım 17. Dağdan kopan ateş. Omar Cabezas. Sayfa 203. Sandinista'nın haklılığı. Neyse ki bu olmadı. Ertesi gün sabah erken ambardan çıktım ve ırmakta yüzümü yıkamak için kahve tarlasına gittim. Sanırım saçımı taradım. Sonra bir portakal ağacının altına oturdum. Çakımla portakal soymaya başladım. Kabuğunu soydukça düşen kabuk parçalarına baktım. Soyulmuş kabuklar görmemem gereken şeylerdi. Portakalı soymayı bitirince kendimi hafiflemiş hissettim. Portakal çıplaktı ve daha küçüktü, ufalmıştı. Anılarımı da aynı böyle sıyırıyordum. Portakalı kabuğundan çıkarır gibi anılarımdan soyundum. Veya az çok günler geçtikçe daha rahatladım. Ve sonunda tekrar onlara baktığımda yavaş yavaş terk ettiğim bir ağırlığı sırtımda taşımışım gibiydiler. Kalan tek ağırlık mücadelenin ağırlığı olana kadar taşıdığım ağırlıkmış gibi. Derin bir soluk aldım, ciğerlerimi havayla doldurdum. Yeni yıkanmış yüzümde sabahın serinliğini hissettim. Ayaklarımı sıkı sıkı yere bastım. Diklenip bir kahkaha koyverdim. Yaşamımın yeni bir dönemine başladığımı biliyordum. Orada portakal ağacının altında, geleceğin tam orada olduğu açık, görülebilir, parmaklarımın ucundaki kaygan bir şey olduğu sezgisine kapıldım. Yakalamak için yalnızca avcumu kapamalıydım. Ekim 1975'ti. Şimdi hepsi önümde diye düşündüm. Yeni bir yaşam yaratacağım, bu yaşamı boyayacağım. Yaşam öykümü en sevdiğim renkle boyayacağım. Herkes kendi yaşamını ne renk isterse boyasın. Benimkini ben boyayacağım, hem de en güzel renklerle. Andres'i Gilberto'ya yolladım. Los Planes'e gidip Moises Cordoba'ya o gece ona geleceğimi bildirmesini istedim. Don Gilberto, Moises'e kendisiyle kaldığımızı ve La Montanita'da bulunduğumuzu anlattı. Herkes bizim varlığımıza alışıyor gibiydi. Sanki bizi artık tehlikeli bulmuyorlardı. Veya belki tehlikeliydi ama o gün öldürüleceklerini düşünmüyorlardı. Belki yarın ama belki de hiç öldürülmeyebilirlerdi. Bize açılıyor, arkadaşımız oluyorlardı. Aralarında şaka yapmaya başlıyor, kabul ediliyor, sevgilerini kazanıyordum. O gece daha önce kamp yeri olmasını kararlaştırdığımız kayalığa vardık. Moises'le konuşacak çok şeyimiz vardı. Ona 80 yaşlarındaki eski sandinist babasıyla görüşme önerimi o gece yaptım. O bununla uğraşırken bir başka işe giriştim. Onun yoluyla başka kompanerolarla bağlantı kurdum. Moises, babası nedeniyle ötekiler kadar korkak davranmıyordu veya kim olduğumuz konusunda daha bilinçliydi, ne yaptığımızı daha açık seçik görüyordu. Çünkü biz gelmeden önce Sandino'nun mücadelesini ona anlatan babası vardı. Bu vadilerde üç evi ziyaret edebiliyordum ve daha çok insana rastladıkça daha çok siyasal çalışma yapabiliyordum. Cordoba ailesinin vadideki prestiji en yüksek aile olduğunu söyleyebilirdiniz. Beni onların tanıştırıyor olması ötekilerin daha az korkmalarını sağlıyordu. Eğer Cordobalar Don Leandro'nun oğulları şu işe katılmışlarsa, onlar için de işin içinde olmak kolaydı. Günü ırmak kıyısında bir kayada geçirdim. Hava kararınca evlere gittim. Gene küçük kulübelerde kahve üstüne kahve, sohbet peşine sohbet, onların mali sıkıntılarını tartıştık. Ve bu sohbetlerimiz arkadaşlığımıza dayanıyordu. Biriyle arkadaş oldum mu, bu ilişkinin daima siyasal içeriği olan bir şeye doğru yönlenmesini isterim. Tam kişisel arkadaşlığı daima siyasal bağlantı içinde geliştiririm. İkisi iç içe yani. İlk sorduğum şey, yaşadıkları toprakların sahibi olup olmadıklarıydı. Ve cevap daima hayırdı. Toprak zenginlere aitti veya gülerlerdi, şaka yapıyor gibi veya başlarını sallarlardı. Çünkü Campesinolar için toprak bir rüyaydı, babalarının rüyası. Dedelerinin babalarının rüyası. Onun için onlara gelip toprak sizin mi diye sordunuz mu gülerlerdi. Çünkü toprak hiç onların olmamıştı. Ne de babalarının, dedelerinin. Doğal olarak toprakların onların olmaması nedenleri üstüne siyasal tartışma açardık. toprak sahipleri veya toprak sahiplerinin babaları, dedeleri, Campesinoları yavaş yavaş topraklarından etmişlerdi. Tanıştığımız Campesino kuşağı, büyük dedelerinin kendi toprakları olduğunu bize anlatabiliyorlardı. Olan bitenin öyküsü büyük dededen dedeye, babadan oğula geçiyordu. Şimdi topraksız bir kuşaktılar. Toprak sahipleri şiddet kullanarak veya yasal yollarla toprağa mülk edinmişlerdi. Condega ovalarında, Moses'in yaşadığı Los Planes'te 500 dönüm kadar toprak ve 25 küçük kulübe vardı. Bu sürece özel bir ad vermişlerdi. Bizi ağla kapadılar derlerdi. Ağla kapatılmışlar, elleri ayakları kesilmiş, dikenli telle çevrilmişlerdi. Sonunda toprak sahibinin tarlasında çalışıyor, onun sürüsüne bakıyorlardı. Ağla kapatılan Campesinolar, yerli toprak sahiplerinin kendilerine kiraladığı tarlalarda ürünlerini yetiştiriyorlardı. Onlar bırakınca o zaman toprak sahiplerinden kiraladıkları bir parça toprağı ekebilmeye başlarlardı. Harman zamanı geldiğinde ürünü aynı toprak sahiplerine satmak zorundaydılar. Ve doğal olarak orada toprak sahibinin işlettiği komisyoncudan tuz, alet, edevat, maçete, aspirin ve öteki ilaçları almak zorundaydınız. Campesinoların enli, güçlü, sert ellerini tutardık. Bu nasırlar diye sorardık. Nasıl oldu? Bize maçetelerden, toprakta çalışmaktan olduğunu anlatırlardı. Eğer nasırlar toprakta çalışmaktan olduysa, toprak neden onlara değil de toprak sahiplerine aitti? Campesino'nun kendi düşlerini uyandırmaya çalışıyorduk. Bu rüya, tehlikeli de olsa mücadeleyi içeriyordu. Toprağın onların hakkı olduğunu onlara göstermek istiyorduk. Ve bu rüyayı ekmeye başladık. Bizim siyasal çalışmamızdı ama birçok Campesino bu rüyayı görüyordu. Öteki Campesinolar orada yaşamıyorlardı. Ranch Roy'dular. Çiftlikte çalışırlardı. Campesino'ya kulübesini inşa edebileceği kadar yer veriliyordu. Bu kulübeye Ranch Roy denirdi. İnşaat 2 gün sürerdi, çubuklar ve saman. Yani bu Campesinolar 2 kez sömürülüyorlardı. Ağla kapatılmak yeteri kadar kötüydü ama Ranch Roy'lar daha da kötü durumdaydı. Doğrudan toprak sahibinin yerinde yaşarlardı. Toprağın Campesino'nun sürekli rüyası olması bu nedenleydi. Toprak için mücadele sorusunu yükseltmeye devam ettik. Campesino'nun toprağa olan sevgisini görmek ve ona karşı nasıl zengin, derin bir duyarlılığı olduğunu görmek içimizi burkardı. Denizcinin denizsiz yaşayamaması gibi veya pilotun uçmak düşleri gibi. Campesino toprakla özdeşleşmişti. Şehirdeki insanda bulamayacağınız bir şey. Toprakla bir tür birlik geliştirmişti. Bir dizi özel, çok karakteristik duygu, toprağa saygı. Bir şey daha, bazen Campesino topraktan kutsal bir şey, bir anne gibi söz ederdi. Veya toprak kadınmış gibi. Ondan ürün alacağım, sana diyorum, onu elime alıp temizleyeceğim veya şimdi onu aldım. Ve elbette toprak sahibinin ona verdiği küçük parçaya sevgi duymaya başlar, çalıları temizler, ağaçları söker, eker, biçer. Campesino toprağı maçeteyle temizler. Bunun şiddet içeren bir işlem olmasına karşın sonunda toprağı temizlemek onda özel bir şefkat, çok özel bir sevgi yaratır. Yani topraktan alacaklarıyla yaşamak için onu üretime hazırlaması dışında Campesino toprağı sever, bu var olmanın maddi bir ögesi olarak önemlidir. Campesinolara hiç toprak reformu sözü vermedik, asla. Onları mücadeleye, tarım reformu için dövüşmeye davet ettik. Bir Campesino için direnmenin çok zor olduğu bir kışkırtma. Kendisi için bir anne, karı, yaşama biçimi sevgi, duygu, gizli ilişki olan şey için nasıl dövüşmezler ve uzak dururlardı. Campesino için kavgayı reddetmek çok zordur. Özellikle onda sınıf mücadelesi fikrini ve duygusunu uyandırdığınız zaman. Campesino dediğim gibi yalnızca sevgi dolu duygular geliştirmemiş, bütün algıları toprağa bağlı olarak evrimleşmiş, anlıyor musunuz? Toprağa yönelik özel bir duygusu, idraki var. Koklama duyusunu toprakla ilişkili olarak evrimleştirmiş. Size biçilmiş topraktan, ekilmiş topraktan, temizlenmiş topraktan, nemli topraktan, her türlü topraktan söz eder. Diktatörlüğün en büyük suçu Campesino'yu topraktan mahrum etmesidir. Çünkü Campesino'yu topraktan mahrum etmek, onu yaşayan ölü olarak dolaşmaya zorlamak demektir. Topraksız Campesino zombi gibidir. Özünü yitirmiştir. Özünden kopmuş, yıkılmış insandır. Kırda hayvanların, çocukların, karının, toprağın tek öğe olması bundandır. Campesino'ya göre hepsi birdir. Onun bölünmez evrendir. Size topraksız Campesino'nun eksik insan olduğunu söylüyorum. Ruhsuz bir insan. Campesino'nun ruhu topraktır. Ona yaşam veren öğe odur. Onu ileriye doğru sevk eden topraktır. Çünkü toprağı ekin kaldırmak için ister. Yaşayabilmesi için toprak insanı olarak topraktan yaşamalıdır. Bunun dışında toprağı sever, onunla yakın ilişkisi vardır. Karısı ve çocukları aynı bağın parçalarıdır. O gün dokuz sularında uzun bir sohbetten sonra yatmak için kayalığıma çekildim. Elbette hiçbir zaman hemen uykuya dalmazsınız. Daima düşünürsünüz. Gece seslerini, kulübenin altında havlayan köpekleri duyarsınız. Biraz müzik dinlersiniz. Radyo havanayı çalarsınız. O ahenk havayı doldurur. Saat 10'da gece anılarını dinlersiniz veya Managua istasyonundan biraz müzik. Leon'daki ailem düşündüm. O gece kayalıkta dağlardan Leon'a dönüşümü düşündüğümü anımsıyorum. Örgüt evinde bir sürü duyguyla dolmuştum. En yoğun hissettiğim şeylerden biri saçmalıktı. Dağda mesafeler zamanla ölçülür. 8 gün, 7 gün veya 1 ay. Bir yerden bir yere gidelim diyelim. En az 3 saatte varırsınız, tamam mı? Ateşe odun getirmek en azından 1-1,5 saattir, kolay değil. Yalnız mesafe değil, arazi. Bir yere gitmek için tırmanmanız gerekir veya yarım gün birkaç saat yürümeniz. Bu soğuk demektir. Allah bilir ellerinizde kaç çizik, kaç düşüş, ne kadar fizik acı. Bacaklarınızda, göğsünüzde, ciğerlerinizde berbat bir yorgunluk demektir. Dediğim bir yerden bir yere gitmek, acı çekmek zaman demektir. Yani Leon'da ailem merak ettim. Companero'lara annemden haber sordum. Onun hakkında ne biliyorlardı? Bana bir şey söyleyebilirler miydi? Nasıldı? Ne tepkiler veriyordu? Geçinmek için ne yapıyordu? Çünkü ona benle kardeşlerim, özellikle büyük abim bakardı. Nasıl yaşıyordu? Neler yiyordu? İşi yoktu. Eskiden Leon'da okumaya gelen öğrenciler alırdı. Ama gerilla savaşındaki üç oğulla artık orada kimse kalmazdı. Orada yemezdi, korkarlardı. Üstelik sonradan ortaya çıktığı gibi eve çok girilip çıkılıyordu. Sürekli ev aranıyordu. Ödenmesi gereken kira vardı ve bunun için hiç paramız olmazdı. Küçük kardeşlerim nasıldı? Companero'lar bana anlatmaya başladılar. Onu ziyarete gitmeyi düşündüm. Saklanma yerimiz ancak 15 blok ötedeydi. 15 blok arabayla 15 dakika olurdu. 3 dakika, 10 dakika ve ıslanmaz, yorulmazsınız, canınız çıkmaz, hiçbir şey. Rahatça arkaya yaslanıp radyo dinlersiniz. Eve özlem duydum. Annemi görmeyi özledim, komşuları. Don Olilia'nın kızını. Ona aşık olmuştum, platonik olarak. Hiç söylememiştim. Çok acı vericiydi. Odama loş, küçük odama nostalji, yatağım, mutfak, yemek odası, oturma odası, ahşap sandalyeler, banyo, bahçe, köpek. Hepsi tamamıyla benimdi. Onları saklamıştım. Hepsi öyle tazeydi ki. O kadar yakın olduğuma inanamıyordum. Gerçekten gidebileceğimi. Gitmeyi istedim. Eminim hayır demezlerdi. Bir şekilde bu işi yaparlardı. Ya beni gece oraya getirirlerdi, ya annemi bana getirirlerdi. Fakat gitmemem gerektiğini de biliyordum. Leon'dan çıkmadan önce böyle birkaç gece geçirmiştim. Yatar yatmaz zihnimde blokları dolaşmaya başlardım. Blokların sayısı, oralarda kimler yaşadı, sokağı çok iyi anımsıyordum. Oraya varmak o kadar basit olurdu ki. Gitmemek saçma geliyordu. Eviniz var ama eviniz yok. Aileniz, eviniz var ama yok. Nihayet sonunda bir gece Ivan Montenegro ve George Sifosoro Bravo ile işteyken Ivan'a şişko şişko evimden geçelim dedim. Tamam dedi. Arabayla demek istiyorsun, tamam mı? Durmadan. Yüce Rabbim, Yaprak gibi titremeye başladım. Düşünebiliyor musunuz? Dayanılmaz bir şeydi. Ev anılarımda çok tazeydi ve dağlarda onu görmek umudunu tamamıyla yitirmiştim. Dağ dünyanın sonuydu. Lanetli insanlar gibiydik ve aniden eve gitmenin gerçek, reddedilmez olasılığı ile yüz yüze gelmek, anneniz herhalde eşikte duruyordur veya oturma odasında ve kardeşleriniz sokakta köpekle oynuyordur. Sokağa girince üstüme bir tür hezeyan, heyecan geldi. Aynı dökülen sarı duvarlarıyla ve kapılarıyla evi gördüm, tamam mı? Tanrım diye düşündüm. Diyalektik durmuş. Bütün ya sanki bir saniye uzakta kalmışız, öyle mi? Gerçekten onu yaşadım mı bilemedim. Gerçekten dağlarda kaldım mı? Bütün bu günleri yaşadım mı birbiri ardına, sonunda geri gelene kadar, yoksa gerçekten hiçbir yere gitmemiş miydim? Yeraltı arabasında iki kampanyonumla oradaydım. Baştan aşağı silahlıydık ve evin yanından geçiyorduk. Eşyaları görebiliyordum. İnanılmaz şey. Hiçbir şey gerçek değilmiş izlenimine kapıldım. Dünya sizinle dönüyormuş gibi, onu siz döndürüyormuşsunuz gibi geliyor. Siz olmasanız duracakmış gibi. Bir şey kesindi. Leon ve ev benim orada olmama bağlı olmadan devam ediyorlardı. Annem, kardeşlerim yaşamaya, uyumaya, çalışmaya bensiz devam etmişlerdi. Bunu görmek ne kadar iyiydi. Nasıl canlıydılar, tamam mı? Bu, dünyanın merkezi olduğunu düşündüğümden değil, fakat beni şoke ettiğinden. Zaman geçmişti, bir yıl geçmişti, birçok şey olmuştu ama ev gene aynı evdi. Bu kafamı karıştırdı. Zaman ve mekanda dayanaklarımı yitirdim. Kendime baktım, gövdemin sınırlı ve fani varlığını hissettim. Oradaydım, maddi olarak, bütün fani gövde boyutumla. Fakat bu fani boyut, bu maddi varoluş, evin yanından arabayla geçmek, kendi zamanımla, zaman ve mekanımla uyuşturamadığım, birleştiremediğim, bağdaştıramadığım bir şeydi. Zaman geçmiş mi, geçmemiş mi bilemiyordum. Ama dökülen boyasıyla, aynı eşyasıyla, Barion'un aynı insanlarıyla ev oradaydı. Ben zihnimde zamanın büyüklüğünü, dağlardaki yılı kendi fiziki varlığımla bir araya getiremiyordum. Neden bilmiyorum. Aniden evimin içinde yaşayanlar ve evin kendisini melekmiş gibi hissettim. Anlıyor musunuz? Masummuş gibi. Bir başka boyutta. Olan biten hakkında ne biliyorlardı bütün alıcılar, deneyimler hakkında? Ne biliyorlar diye düşünüyorsun. Sarı duvarlar saf samimiyetti. Eşya saf sessizlik. Evim benim ötemde var olan bir çocuk veya bir tür bulunmaz şey. Bir küçük kuş gibiydi. Zamanın orada anlamı yokmuş gibi. Evimin savaş hakkında, o anda Nikaragua'da neler olup bittiği hakkında fikri yoktu. Açıklayabiliyor muyum? Hal ve geçmiş içimde çarpışıyordu. Nerede olduğumdan emin değildim. Demek istediğim, olumlu dünyamda geçmişin mi, halin mi sahibiydim? Yoksa ikisi de mi içimdeydi? Yoksa yalnız birinde mi yaşıyordum? Aynı anda ikisinde olamazdım. Eğer bu geçmişse evimin önündeydim, ama eğer bu halse ve oradaysam bu olanaksızdı. Çünkü orada yaşamıyordum. Başka bir yaşamdan, başka bir yerden geliyordum. Bir şeyler kopmuştu. Başım zaman ve mekanda dönüyordu. Doğrulamıyordum. Kendi saçmalığımı hissediyordum. Zamanın iki boyutunu kavrayamıyordum. Araba devam etti ama ben arkada kalıyordum. Kendimden ayrılıyordum. Sanki geriye gidiyordum. Saçımdan geri çekiliyordu. Şimşek çakana kadar, hayır, bu doğru değildi. Geçmişti. Uzun zaman oraya dönecek değildim. Artık o benim dünyam, yaşamım değildi. Bu acı verdi, çok acı. Ve son, tüy diken darbe, yüzüme inen vahşi, acımasız tokat şuydu. Bütün kesinlik, açık seçiklik duyum orada dağıldı. Geçmiş ve halin organik birliği, kendi çelişkilerimin ölçüsü parçalandı. Bunu sağaltmak için artık çok geçti. Çünkü geri gitmiyordum. Annemi ve kardeşlerimi göremeyecektim. Yolun sonunda, gelecekte görebilirdim. Bunu duygularınızla kabul ediyorsunuz. Tek akılcı tutum bu. Sanki biri tarihin küçük düğmesine vurmuş gibi. Yaşamımızın filmini gösteren küçük düğme. Yaşamımın yeni niteliğinin bilincine erdiren kopmayla, halle geçmişin karşılaşmasıyla böyle acı duyacağımı hiç aklıma getirmemiştim. Örgüt evine döndüğümde çok sessiz olduğumu anımsıyorum. Bir şey demedim. Kendimi aciz hissettim. Yüksek ateş iflahınızı kesmiş, sizi sersemletmiş. Çelişkiyle uğraşma çabasından yorgun ve rahatsızsınız. Tekrar söyleyeceğim, böyle bir durumun saçmalığından bitapsınız. O gece kayalıkta bunları düşünürken, burjuvaziden, Kuzey Amerika emperyalizminden ve Somoza'nın muhafızlarından nefret ettim. Bu saçmalığın nedeni onlardı. Saçmalar toplumunda yaşıyorduk. Yaşamımız büyük bir saçmanın yaşamıydı. Normal bir toplumda yapmanız için neden bulunmayan şeyleri yapıyorduk ve normal bir toplumda kolaylıkla yapılabilecek şeyleri yapamıyorduk. Saçmanın toplumu derken demek istediğim bu. Bizi saçma şeyler yapmaya zorluyordu. O gece ambarda geç vakit yatıp bunları düşünürken uyumuşum. Sabah Muazzez kahvaltımda göründü. Daima yalnız gelirdi ama o sabah onunla başka birinin de geldiğini duydum. Muazzez'in adımlarının ağırlığını, yürüyüşünün ritmini bilirdim. Muazzez'in adımlarını tanırdım ama normalden yavaş yürüyordu. Yanında biri geliyordu. Alarma geçtik. Andre ve ben dizüstü kalktık, tabancalarımızı ve el bombasını çıkardık. Ama kayalığa geleni sonunda keçi yolunda görme olanağım olunca Muazzez'in arkasında küçük yaşlı bir adam gördüm. Andres'e bu Muazzez'in babası olabilir mi dedim. Ve elbette Muazzez bana seslendi. Juan Jose bu benim papito, papacito, babacığım demenin başka yolu. Küçük yaşlı adam gülerek baktı ve kompasino tavrıyla utanarak elini uzattı. Çok zayıf, orta boylu, kıvırcık siyah saçlı, kararmış, buruşuk yüzlü bir adam olduğunu gördüm. Aniden ışığa çıkarılan, yıllardır saklanılan bir şey gibiydi. Bir zamanlar yeni, genç olan fakat kilerde çok kalıp bozulmaya başlayan bir şey gibi. Don Leandro genç olmuştu ama çok yıl geçmişti. Kim bilir kendini nerede sakladı ve birden bam ona rastladığımda çoktan yaşlı, dişsiz bir adam olmuştu. En iyi elbiselerini giyiyordu. Sıradan elbiselerdi ama o gün için en iyilerini giymişti ona. Aha, Componero, nasılsınız efendim dedim. Ah, pek iyi değil, görüyorsunuz efendim, ben yaşlıyım. Midem nasıl kötü bilemezsiniz, gözlerim de kötü. Çok yaşlıyım, göremiyorum. Sefil bir adamım, şu bastonsuz adım atamıyorum. Mısır tarlasına gitmeye kalksam birkaç dakikada yoruluyorum, eve dönüyorum. Gövdem bir harabe dedi. Sonra bana sordu. Şu silah ne cins? 45'lik dedim. Öteki silahları ne yaptınız? Dedi. Öteki silahları solunca FSLN gerillaları olduğumuzu bildiğini çıkarttım. Askeri kollarla hareket ettiğimizden, Mokvalizo'da bulunduğumuzdan kuşkulanmış olmalıydı. Dikkatli olmamız gerektiğini, insanların görmesini istemediğimizden ağır silahlar taşımadığımızı söyledim. Bölgede olduğumuzun anlaşılmaması için bazen yalnız tabanca taşıdığımızı anlattım. Ama bunlar iyi tabancalardır dedim. Bizi eski Sandinistalarla, General Sandino'nun zamanındakilerle kendi günleriyle birleştirdiğini kavramadım. Bana öteki silahları soruyordu. Yani eski silahlarınız vardı ya, onları ne yaptınız diye sorar gibi. Ona göre saklandığı ve yaşlandığı an 40 yıl süren bir andı. Bizim Enfield veya Mavzer'i 30 kalibreliği ne yaptınız der gibiydi. Sonra güvenle ve bilmiş havasıyla onu inandırmaya çalıştık. Bunlar iyi makineler, hızlı silahlar, çok iyi. Bir kez General Sandino beni Yali'ye, onlara pizza almaya gönderdi ve hepsini döktürdü. Kendi kendime ne güzel şey dedim. Sandino'ya tarihe dokunduğumu anlıyor musun? Ve o an Sandinista geleneğinin anlamını kavradım. Benim için belirlendi. Onu kanlı canlı, pratikte, gerçeklikte gördüm. Yaşlı adam konuştu. Ne anekdotlar. Sandino'nun kuryesi olmuştu. Pablo Umanzor'dan söz etti. General Estrada, Pedro Altamirano, Jose Leon Diaz, Juan Gregorio Colindres, bütün bu ünlü adamlarla birlikte dövüşmüştü. Hepsini görebildiğini söyledi. Başka bir dünyadaydı. Ayrıntıları anımsıyordu. Teybim olmasını nasıl isterdim? Harika şeyler anlatıyordu. Bak Juan Jose dedi. Sana bir şey söyleyeceğim. Bu savaşta sizinle gelemem. Bak bana, yaşlıyım. Neye yararım? İstiyorum ama bir gün sonraya çıkmam. Bir başka savaşı kaldıramam. Ama birçok oğlum hem de torunlarım var. İşte çocuklarım burada. Oğlunu gösterdi. Onları size veriyorum. Sizinle gitsinler diye. Çünkü hepimiz çaba göstermeliyiz. Bizi bitirmelerine izin vermemeliyiz. Son vermelerine izin vermemeliyiz derken hiç bitmeyen, kesilmeyen bir şeyden söz ediyordu. Sandino ile yaşadıklarının bir devamıymış gibi. Bana hem çok iyi hem de çok kötü etkisi oldu. Mutluydum ama sıkıntılıydım da. Çünkü bazen işlerin iyi gitmediğini, muhafızların insanlara baskı yaptığını, öldürdüğünü biliyordum. Zor zamanlardı. Ama lanet olsun dedim. Bu insanlar ya çok cesur ya da çok cahil. Ya neye girdiklerini bilmiyorlar veya sorumsuzlar. Böyle hissettim. Nasıl olabilir diye düşünüyordum. Oktal çevresinde yüzlerce insan öldürülürken, radyolar öldürülen kompaneroların haberleriyle uğuldarken, muhafızlar, helikopterler, uçaklar, binlerce askerle devriye gezerken, bu adam Andres ve benle şu anda tehlikeli bir maceradan başka anlamı olmayan eyleme kendini atabiliyordu. Cesaret değil, delilik. Bu kadar baskı ve ölümden sonra yalnız bunlar değil, General Sandino ile Sandinista olarak yaşadıklarından sonra, Don Baco'nun ölümünden sonra bu adamın yaşlı olmasa benimle geleceğini önermesi nasıl mümkün oluyordu? Başka bir savaşı kaldıramayacak kadar yaşlı olduğundan bütün oğullarını bana veriyor biliyordu. Augusto Salinas Pinel'in anlattığına göre Don Baco Monta'ya muhafızların eline geçen bir herifin yüzünden öldürülmüştü. Adam Don Baco'ya ihanet etmişti. Sabah erken muhafızlar kulübeyi basmışlar ve hakarete başlamışlardı. Don Baco'nun karısı kahve yapıyordu, su kaynatıyordu. Muhafız yüzbaşı ona "Götünü kaldır mundar yaşlı orospu" diye bağırdı. Yaşlı kadın "Sen de ol, rezil" demiş. Sıcak suyu fırlatıp yüzbaşının bütün göğsünü, gövdesini haşlamıştı. Sonra kıyamet koptu. İki yaşlıya işkence etmeye başladılar. Kulübeyi yaktılar. Onları dışarı sürüklediler. Sobayı devirdiler. Tavandan asılan her şeyi, kap, tas, peynir, yoğurt alaşağı ettiler. Yatakları kestiler. Bütün elbiseleri döktüler. Karyolayı kırdılar. Masayı parçaladılar. İki yaşlı insanı sürükleyip bir ağaca bağladılar. Bağladıktan sonra ölene kadar vurdular. Yıkıntıdan 3 aylık bebeği çıkardılar. Havaya atıp düşerken süngülere geçirdiler. Süngülerini daldırıp çıkardılar. Akbabaların günü ve Don Baco ölene kadar dövüldü. Onunla ilk bağlantı kurduğumda ne kadar mutlu olduğunu anımsıyorum. Bizi çemberden çıkarırken tüm varlığından yaşam yayılıyordu. Sandino'dan beri içinde biriken tüm öfkeyle ileri atılarak yeni baştan yaşıyor gibiydi. Don Leandro benimle böyle konuşunca Don Baco'yu düşündüm. Don Leandro'nun cahil olduğunu, sorumsuz olduğunu değil, bunun tüm Nikaragua halkının tarihi olduğunu düşündüm. Bir Sandinista tarihi vardı, sömürüye, Kuzey Amerika yönetimine karşı ayaklanma tarihi. Ayaklanmayı ilkel direnme biçiminde yorumluyorlardı. Ayaklanmaları tarihseldi ve Yankee işgaline karşı dövüşlerinde ortaya çıkmıştı. Sorumsuzluk değildi, tarihti. Halkın onuru, halkın tarihsel ayaklanması. Sandino'nun ölümünden sonra Sandinistalar yalıtılmışlardı ve çocuklarını bu gelenekle yetiştirmeye başlamışlardı. İşgalci bizi küçük düşüren Yankilere karşı bu duyguyu kurmuşlar, yaşatmışlardı. Fakir, çıplak ayaklı insanlar fakat olağanüstü ulusal onur duygusu ve ulusal egemenlik bilinci özünde gerçeklik buydu. Orada Frente Sandinista'nın militanlarındaki süregelen korkunç devrimci kararlılığı, korkunç inadı, korkunç onuru ve savaşkanlığı kavradım. Bu ilkeler yeni değildi. Bunları FSLN icat etmemişti. Bu bizim tarihsel mirasımızdı. Tekrar ortaya çıkardığımız hazinemizdi. Carlos Fonseca'nın en büyük kavrayışı ve katkısı buydu. Bu tarihi geri getirmiş, bu kararlılığa sahip çıkmıştı. Uzlaşmaz onur ve egemenlik bilincini sahiplenmişti. çağdaş FSL'nin bize yaptığı ve bizim insanlara yaptığımız bu tarihsel geleneğe kararlılığa ve onur duygusuna yeni bir içerik kazandırmaktı. Nasıl bilmiyorum ama o gün Don Leandro böyle konuşmaya başladı. Oğullarını bana vermekten, Sandino'dan ve Sandinist mücadeleden söz ederken birden Don Leandro'nun baba olduğunu, gerçekten Don Baco ve Don Leandro'nun ülkenin babaları olduğunu kavradım. O andan itibaren her zamankinden çok Sandino'nun oğlu, Nikaragua'nın oğlu oldum. Sandino'ya kitaplarla ulaşmış genç bir öğrenciydim. San Nisimo'yu öğrenerek Sandino'ya gelmiştim. Fakat hala köke, bütün tarihimizin gerçek mirasına varamamıştım. Bu adama rastladığımda, bana bütün bunları anlattığında gerçekten bir oğul, Sandino'nun tarihinin oğlu olduğumu hissettim. Kendi geçmişimi anladım, nerede durduğumu bildim. Don Leandro'nun anlattıklarıyla bir yurdum vardı, tarihsel kimliğim onu kucaklamak, öpmek istedim. Yalnız bana vereceklerinden, beni desteklediğinden değil, ölçü çok daha büyüktü. Çünkü onunla kendi tarihimi, geleneğimi, Nikaragua'nın özünü yeniden bulmuştum. Yaratılışımı, atalarımı bulmuştum. Kendimi sürekli kesintisiz ve somut hissettim. Gücümün kaynağını buldum. Artık kavradım. Beni besleyen Sandino'ydu ama maddi olarak göbek bağımı hiç görmemiştim ve aniden oradaydı, gözlerimin önünde. Don Leandro'yu neşe ve sevgiyle titreyerek kucakladım. Ayaklarımın yere sağlam bastığını hissettim. Havada değildim. Yalnız işlenmiş bir kuramın çocuğu değildim. Aynı zamanda somut bir şeyin üstünde yürüyordum. Köküm topraktaydı, tarihe bağlıydı. Yenilmezdim. Allah'a ısmarladık derken Don Leandro'ya elimi uzattım. Bana elini verdi. İki elimin arasını alıp sıkıca bastırdığımı anımsıyorum. Yakında görüşeceğiz dedim. Evet diye karşılık verdi. Ben yaşlıyım ama unutma, oğullarım burada. 17. ayrımın sonu, sayfa 217.